Ayrım 15.
Selim donmuş gibiydi. Aman Allah'ım, ne hikaye be, dedi. Sonra birden aklına gelen bir ihtimalle yüreği titredi. Albayın yorgun yüzüne bakıp, ama bir canlı şahit daha var, diyebildi. Albay onun kim olduğunu sormadan, 6 ay evvel kendisiyle görüştük. Bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını bize kesin bir dille anlattı, dedi. Selma kocasına dönüp, kimden bahsediyorsunuz, o canlı şahit de kim, diye sordu. Selim karısına bakmadan, annem, diye mırıldandı. Seneler sonra bu hadisenin yeniden canlanıp, mazinin ağır yükünün narin ve hassas bir kadın olan annesini nasıl etkilediğini düşünmek bile istemiyordu. Bilse bile, ailesini suçlayan böyle karışık ve esrarengiz bir konuyu açmayacağını, seneler sonra yine aynı üzüntüleri yaşamamak için susmayı yeğleyeceğini biliyordu. Albaya dönüp, ''Onunla bir de benim konuşmamı ister misiniz?'' diye sordu. Albay, ''Çok iyi olur.'' dedi. Selim ayağa kalkıp kadehine bir parmak daha viski koydu. Korkunç gece aynı şiddet ve ürkütücülüğüyle devam ediyordu. Genç adam bu gece yaşadıklarını nasıl tahammül ettiğini merak etmeye başladı. Albayım, bu aradığınız belge hikayesi nedir? Albayın gözleri bir an dalar gibi oldu. Büyükbabanız, onu tanıyan kimselerden hayatta olanlarla yaptığımız görüşmelere göre, son derece titiz ve dikkatli çalışan, eskilerin deyimiyle müdebbir ve sorumluluk duygusu taşıyan bir kimseymiş. Kanımca yüklendiği bu ağır sorumluluğu, külçe altınları sadece bir yere saklamakla yetinemezdi. Mutlaka sakladığı yeri gösteren bir belge, not ya da bir işaret bırakması gerektiğini düşündüm. Bu kadar altını pek tabidir ki bir banka kasası veya ev gibi bir yerde saklayamazdı. Bir süre emin bir yere gömdüğünü tasavvur ettim. Gömü aklıma gelen en mantıklı çözümdü. Çünkü altınların çok uzun zaman sonra çıkarılacağı çok mantıklı bir sonuçtu. O altınların tekrar gün yüzüne çıkması için kim bilir kaç sene gerekecekti. Ne Von Papen'in ne de kendinin ömrü yetmeyebilirdi. O zaman da bu mirasın gelecek kuşaklara intikali için mutlaka yerini bildiren bir belgeye ihtiyaç zorunluluğu ortaya çıkıyordu. Bu resmi bir vasiyette olamazdı. Çünkü bırakılan miras yasal olmadığı gibi onun tasarrufundaki bir malda değildi. Ancak o altınlar üzerinde hak iddia edebilecek kimselerin bulup çıkarabilecekleri bir şey olmalıydı. Sonuçta ne karara vardınız? Üzgünüm ama bir sonuca varamadım. Selim sadece ya dedi. Ortada elde edilmiş bir sonuç yoktu. Selim bardağındaki viskiyi bir dikişte bitirdi. Buruşturduğu yüzüyle albaya bakıp pekala dedi. Şimdi de şu Gras ekibine gelelim. Bu kez binbaşı lafa karıştı. İsterseniz işin bu kısmını ben anlatayım. Selim başını salladı. İşe en az tanıdığınız Doktor Günter Zayner'den başlamak kanımca daha doğru olur. Günter Zayner düşündüğünüz gibi bir tıp doktoru değildir. Onun ihtisası antropolojidir. Fanatik bir nazidir. Almanya'da ufak tefek ırkçılık suçlarından birkaç kez hüküm giymiştir. Ama kendi sahasında gerçek bir uzmandır. Ayrıca bu olayı hortlatan kişidir de. Bunu nereden biliyorsunuz? Yapmayın doktor. Bizim MİT mensubu olduğumuzu unutuyor musunuz? İstihbarat bizim görevimiz. Pardon dedi Selim. Devam edin lütfen. Hans Zayner, yani Günter'in babası, Von Papen'in son uşağıydı. Von Papen'in 1969'daki ölümüne kadar da ona hizmet etti. Sanıyoruz ki bütün olayların başlangıç tarihi bu yıla kadar uzanıyor. Yani Von Papen'in uşağına bir vasiyette bulunduğunu mu ima etmek istiyorsunuz? Yok, hayır. Ama büyükelçinin son yıllarını fazla sağlıklı geçirmediğini biliyoruz. Sadık ve vefakar uşağı son yıllarında hep onunla berabermiş. Zihni melekelerinde bir yavaşlama olmuş olabilir. Belki de o yıllarda Von Papen, büyük babanızın adını ağzından kaçırmış olabilir ya da ölümün eşiğinde bir gerçeği itiraf etmiş olması da mümkündür. Hans'ın bu itiraflara ne kadar itibar ettiğini bilemiyoruz ama oğlu, Günter'in şiddetle inandığı bir gerçek. Yani Günter Zayner'in bu altınları yeni Almanya'nın doğal mirası olarak kabul ettiğini mi söylemek istiyorsunuz? Binbaşı gülümsedi. Pek öyle değil. Sanırım Günter Zayner bunları şahsi mirası olarak düşündü. Babasından neler öğrendiğini, başka bir ifadeyle Von Papen'in babası neler anlattığını tam bilemiyoruz. Bizimkisi sadece bir varsayım. Ama 1975'ten bu yana Günter Zayner'in Türkiye'ye tam 5 giriş yaptığını biliyoruz. Bizim dikkatimizi Türkiye'ye yaptığı 3. ziyaretinde çekti. Binbaşı bir an susup albaya baktı. Göz göze geldiler. Albay sanki binbaşıyı onaylar gibi başını salladı. Selim meraklanmıştı. Dikkatini binbaşıya verdi. Bu kez yanında yaşlı bir İngiliz vardı. İngiliz'in yaşı 80'in üzerinde olmasına rağmen adam gayet dinçti. Sonradan yaptığımız tahkikatta adamın 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Büyükelçiliği'nde 3. katip olarak çalıştığını saptadık. Tabii o yıllarda siyasi kimlik altında çalışan bir gizli servis ajanıydı. Bu adamın büyük babanızın öldürülmesi olayına karışmış olması kuvvetle muhtemeldi. Selim birden sarardı. Dayanamayarak sordu. Bu olaylar hangi tarihte oldu? 1990'ın sonbaharında. O yıllarda her ikisi de Türkçe bilmiyorlardı. İngiliz ajan harp yıllarında çat pat konuştuğu Türkçeyi iyice unutmuştu. Bu nedenle Ankara'daki bir tercüme bürosundan hem İngilizce hem de Almanca bilen bir mütercimle anlaştılar. Kütüphanedeki eski gazete arşivlerinde ve nüfus memurluklarında uzun süre beraber oldular. Bir şans eseri tercüman adamların faaliyetlerinden şüphelenmeye başlamıştı. Onların söylediklerinin dışında başka maksatlar taşıdığını anlayınca tercüman durumu siyasi polise ihbar etti. Biz de durumu o kanaldan öğrendik. Durum gittikçe karışıyordu. Selim bir kez daha binbaşının lafını kesti. Bu adamlar ne arıyorlardı? Binbaşı tekrar albaya baktı. Sonra, tercümandan öğrendiğimize göre eski gazetelerde büyük babanızın ölümüyle ilgili haberleri incelemişler. Adam haklı olarak bunun Von Papen'le ne ilgisi olduğunu sorunca da kemküm etmişler. Zira kendilerini Von Papen'in hayatı hakkında kitap yazacak iki araştırmacı olarak tanıtmışlar. Allah'tan tercüman uyanık ve kültürlü bir gençti. Adamların faaliyetlerinden kuşkulanmış ve polise ihbar etmişti. Sonra onları devamlı takibe aldık. Ben neticeyi sormuştum. Binbaşı tekrar albaya baktı. Bu kez albay konuşmaya başladı. Annenizi bulmayı başardılar, dedi. Selim neredeyse küçük dilini yutacaktı. Annemi mi buldular? İki ajan sessizce başlarını salladılar. Genç adam işittiklerine inanamıyordu. Ama diye geveledi. Annem bana hiçbir şey söylemedi. Albay, biz de böyle düşündük, diye mırıldandı. Anneniz bu meselenin açılmasına hiçbir zaman taraftar olmadı. Babanızın yaşadığı üzüntüleri sizin de yaşamanızı istemiyordu. Üstelik sizin olanlardan tamamen habersiz olduğunuzu da biliyordu. Selim dalgın ve düşünceli. Olsun, bana yine de durumu açıklamalıydı. Ben onun tek evladıyım, ona yardım etmem gerekirdi. Ajanlar seslerini çıkarmadılar, bir sessizlik oldu. Selim seneler sonra annesinin yeniden alevlenen bu konudan ne kadar rahatsız olduğunu tahmin edebiliyordu. Artık meseleye ailenin üzerindeki bir yüz karası gibi bakmaya başlamıştı. Viski bardağını masanın üzerine bıraktı. İçi kararmıştı. Ne yapacağını şaşırmıştı. İşittiklerini içine sindirmeye çalışıyordu. Albaya baktı. Adam gözlerini kaçırırken, "Sizi daha da rahatsız edecek bir haberim var," dedi. Selim şaşırtıcı haberlere alışmıştı artık. Yine de sırtından süzülen ince bir ter tanesinin kuyruk sokumuna kadar vardığını hissetti. "Nedir o?" diyebildi. Albay biraz üzgün başını önüne eğdi. "Bunu belki siz de tahmin ediyorsunuzdur. Çalışma ortamınız, baştan aşağı düşmanlarınızla dolu. Bunların başında da Kalveber geliyor. Bu adam tahmin edemeyeceğiniz kadar tehlikeli biri. Günter Zeiner tarafından kiralanmış bir sabıkalı. Darp, soygun, adam yaralama gibi suçlardan hüküm giymiş. Ayrıca siyasi eğilimi itibariyle de bir neonazi." Şaşırmıştı Selim. "Nasıl olur? Graz, Almanya'da da maruf ve güvenilir bir firmadır. Oraya bu vasıfta bir adamı almazlar. İnanamıyorum." Binbaşı gülümsedi. "Onun Almanya'da Graz firmasında çalıştığını kim söyledi?" Selim duraksamadan. "Muhtar basmacı," dedi. Sonra da ağır ağır başını salladı. "Anlıyorum. O da bu işin içinde değil mi?" Binbaşı, "Üzgünüm ama öyle," diye fısıldadı. "Şu anda bu tertibin başı artık o. Günter Zeiner'in isteği üzerine Almanya'dan özel olarak getirildi. İşi burada yürüten sorumlu mevkiinde." Selim birden yerinden fırladı. "Tüh aptal kafam," diye söylendi. "Tabii ya, Mercedes ona aitti. Ama ben hatırlayamadım." Binbaşı, "Neyi hatırlayamadınız?" diye sordu. "Bu gece Kalveber'de partideydi. Kendisini göremedim ama telaşla kaçarken otoparktaki arabalar arasında gözüme tanıdık bir plaka çarptı. Dikkatimi çekti. Lakin telaştan toparlayamadım. Mercedes bizim firmanın ona tahsis ettiği arabaydı." "Doğru," dedi binbaşı. "Bu gece o da Kandili'deki davetteydi. Bunu biliyoruz. Şu anda bile adamlarımızın onun peşinde olmaları lazım. Bu bizim için bir sürpriz değil." Selim gelişen olaylar karşısında o kadar sersemlemişti ki artık doğru ve sağlıklı düşünemediğini fark ediyordu. Beyninde sormak ve öğrenmek istediği yüzlerce soru vardı. Bunları nasıl bir sıraya sokup teker teker soracağını bilemiyordu. Başını sallayıp "Anlayamıyorum bir türlü," dedi. Albay genç adamı süzerken "Neyi anlayamıyorsunuz?" diye sordu. "Muhtar basmacıyı. Tanıdığım en zengin adamlardan biri. Niçin böyle anlamsız, neticeleri şüpheli, karanlık ve yasa dışı bir işe bulaşsın ki? Siz bir anlam verebiliyor musunuz?" Albay gülümsedi. "Doktor, galiba anlamıyorsunuz. İşin ucunda bir trilyonluk altın var. Bunun ne anlama geldiğini düşünemiyor musunuz? Hele hele basmacı gibi çılgın bir müteşebbis için harika bir iş." Selim susup başını kaşıdı. Anlamadığı pek çok şey vardı. Albay'a bakıp, "Bunlar sırrın bende toplandığını sanıyorlar değil mi? Büyük babamın bıraktığı gizli bir notun, bir planın ya da define haritası gibi bir şeyin bende olduğunu düşünüyorlar. Ne aptalca bir düşünce. Eğer bende olsaydı şimdiye kadar ortaya çıkarmaz mıydım? Hükümete ihbar etmez miydim?" Selim düşündüklerini tasdik etmeleri için ajanlara baktı. İkisinin de gözleri donuk ve dik kendisine bakıyorlardı. Sanki şüpheci ve inanmıyormuş gibi. Birden tepesi attı. Yoksa siz de böyle bir şeyin bende mi olduğunu düşünüyorsunuz?" diye bağırdı. Ani kızgınlığı Selma'yı da etkilemişti. Endişeyle kocasına baktı. Ajanlar önce hiç seslerini çıkarmadılar. Sonra albay, "Sakin olun doktor," dedi. "Biz böyle bir şeyi ima etmedik. Ama büyük babanızdan kalan evraklar arasında şimdiye kadar sizin de dikkatinizi çekmeyen bir belge olamaz mı? Belki de böyle bir not veya haritaya, kısaca altınların saklı olduğu yeri gösteren bir belgeye rastlamış olamaz mısınız? Muhtemelen onun ne işe yaradığını bile bilmiyor olabilirdiniz." Haklı olabilirlerdi, susup düşündü. Hafızasını zorladı. Büyük babasından kalan eşyaları düşündü. Hemen hepsi babasındaydı. Kendisinde büyük babasının eski bir resminden başka hiçbir şey yoktu. Birden annesinde bohçalanıp bir köşede saklanmış bazı eşyaların bulunduğunu hatırladı. Büyük babasına ait bazı zati eşyalardı bunlar. Kısık bir sesle, "Evet, olabilir," diye mırıldandı. Ajanların gözleri parıldadı. Albay, "Bunları görmekliğimiz mümkün mü?" diye sordu. Selim başını salladı. "Mümkün tabii, neden olmasın? Yalnız bunu önce annemle benim görüşmem lazım. Takdir edersiniz umarım. Onun üzülmesini istemiyorum." "Haklısınız," dedi albay. Keyfi yerine gelmiş gibiydi. "Annenizle ne zaman görüşebilirsiniz?" "En kısa zamanda." "Çok iyi olur doktor. Bunu sizden özellikle rica edeceğiz." Vakit hızla ilerliyordu. Selim saatine bir göz attı. Durumdan sıkılmıştı. Yalnız kalmak, karısıyla konuşup dertleşmek istiyordu. Ajanlar durumu anlamış gibi ayağa kalktılar, veda edip el sıkıştılar. Selma onları kapıya kadar selametledi. Selim bezginlikle koltuğa çöktü. İçinde garip, tarif etmekte zorluk çektiği bir eziklik vardı. Gururu incinmiş gibi, "Keşke tüm bunlar aşı yüzünden olsaydı," dedi karısına. Artık kendisini Nobel'e aday bir bilgin gibi görmüyordu. Müzeyyen Hanım kucağından fırlayıp ana babasına koşan torununa gülerek baktı. Onu şımartıp her istediğini yerine getirmesine rağmen küçük Ayşe yine de onları çok özlemişti. Minik kollarını açıp ikisine birden hasretle sarıldı. Yüzünü mutlu bir ifade kaplamıştı. Müzeyyen Hanım yaşına göre dinç ve bakımlıydı. Uzun boyu, zayıf ve narin fiziğiyle göz alan, sade ve gerçek bir hanımefendi tablosu çiziyordu. Emekli general olan kocasının vefatıyla toplum yaşamından kopmuş, çok sevdiği eşinin anılarıyla sakin, mütevazi ve yalnız yaşamayı tercih etmişti. Onu şimdi hayata bağlayan tek şey, evlat sevgisinden de farklı gördüğü torunu Ayşe'ydi. Selim, kızını kucağından indirip hasretle anasına sarıldı. Kocasının ölümünden sonra boya yüzü görmeyen ağarmış saçlarına koklayarak öptü. Hassas ve ince ruhlu kadın, oğlunun biraz aşırı duyarlılık gösteren kucaklamasını endişeyle karşıladı. Onu omuzlarından tutup hafifçe iterek gözlerinin içine baktı. Oğlunu iyi tanırdı. Selim'in biraz sinirli, endişeli ve ürkek halini hemen sezinleyip onu iyice bir süzdü. Oğlu daha ağzını bile açmamasına rağmen tatsız ve olağan dışı bir durumun varlığını anlayıverdi. İçini bir karamsarlık kapladı. Bir tür ön sezi olmalıydı bu. İstemediği, kaçınılmaz an gelip çatmıştı galiba. Sesini çıkarmadan tevekkülle başını önüne eğdi. O korkunç ana kendisini hazırlamak istercesine, "Anne," dedi, Selim yumuşak ve sevecen bir ifadeyle. Seninle biraz yalnız konuşmak istiyorum. Yaşlı kadın gururla başını dikti. Yalnız konuşmanın hiç gereği yok. Selma artık benim kızım ve bu ailenin bir ferdidir. Her şeyi bilmek onun da hakkıdır. Ayşe ise henüz konuşulanları anlayıp idrak edemeyecek kadar küçük. Yanımızda bulunmalarının bence mahsuru yok. Selim gözleri buğulu, minnetle yaşlı kadına baktı. Hayatta gördüğü en güçlü kadınlardan biriydi. Sağ ol anne dedi. Bir an konuya nereden gireceğini kestiremedi. Annesinin ruh yapısını bilen bir evlat olarak onu incitmeden, mazinin ağır ve ezici etkisini tekrar yaşatmadan suali nasıl soracağını düşündü. Sonra, ''İşittiklerim doğru mu?'' dedi. Müzeyyen Hanım bir an sarsılır gibi oldu. Bütün gayretine rağmen yüzü sarardı, dudakları bembeyaz kesildi. Sadece başını sallamakla yetindi. Sesi çıkmadı. Selim sorusunu yinelemeden ona baktı. Annesinin o anda, mazinin karanlıklarında bilmediği bir sürü anıların ağırlığıyla ezildiğini hissediyordu. Küçük çocuk bile sanki olanları anlıyormuş gibi birden sesini kesmiş, büyüklerin sessizliğine katılmıştı. Müzeyyen Hanım içini çekti, gözlerini yere çevirip ''Bilmiyorum oğlum, inan bilmiyorum'' dedi. Baban da ben de senelerce bu soruya cevap aradık. Baban senelerce bu bilinmezliğin ağırlığıyla yaşadı. Bunu hep ailesinin bir lekesi telakki etti ve yıllar sonra bile unutamadı. Selim yarı şaşkın ''Ama neden, neden anne?'' diye inledi. Müzeyyen Hanım'ın gözleri yaşarır gibi oldu. Büyük baban çok onurlu, vakur, haysiyet sahibi bir insandı. Meslek gereği politikaya bulaşmış, bürokrasinin üst kademelerinde yer almıştı. Sen o günleri tarih kitaplarından okudun. Biz ise gençliğimizde yaşadık. Millet ikiye ayrılmıştı. Kimileri Almanları, kimileri de müttefikleri tutardı. Kayınpederim koyu bir Alman taraftarıydı. Önünde sonunda onların o harpten başarıyla çıkacaklarına inanmıştı. Bugün bile von Papen'le dostluğunun nereden kaynaklandığını bilmem. Lakin büyükelçi işinin ehli, kibar ve nabza göre şerbet vermesini bilen biriydi. O yıllarda devletin her kademesindeki bürokratlarla ünsiyet kurmayı iyi becerdi. Büyükbabanla iyi dost olmuşlardı. Buluşur bazen bridge, bazen de satranç oynarlardı. Bilirsin baban müttefikleri tutardı. Bu nedenle baba oğul sık sık belirli ölçüler dahilinde münakaşa ederlerdi. Ben onlar bir araya gelince hep korkar, münakaşa edecekler diye ödüm kopardı. Biri sivil, biri askerdi. Farklı düşünmeleri belki doğaldı. Ama baban askerliğin verdiği sert bir mizaca, büyük babansa politikacılara has yumuşak fakat inatçı bir karakteri taşırdı. İkisi de kişiliklerine saygılı, onurlu ve haysiyet sahibi insanlardı. Ama münakaşaları sert ve acımasızca olurdu. Çoğu zaman baban, babasına saygısızlık yapmamak için susar, tartışmayı yarıda keser, sıkıntısını içine atardı. Bir keresinde, Müzeyyen Hanım sustu. Göz pınarlarında biriken iki damla yaşı mendiliyle sildi. Selim annesinin geçmişi nasıl acıyla yaşadığını anladı. İçinden her şeyi lanet etti. 50 yıl evvelki bir olayın, bugün aynı ızdırapla yaşanması sinirlerini allak bullak etmişti. Ok yaydan çıkmıştı. Konu açılmış, mevzu deşilmişti. Annesinin yeniden üzülmesini istemiyordu. Bir daha asla bu konuyu annesine açmamaya karar verdi içinden. Bu son olacaktı. Susup bekledi. Müzeyyen Hanım mendili cebine sokarken, ''Evet, bir keresinde kayınpederim babanı ileri gittin diye tokatladı. Bu onun karakter ve tabına hiç uymayan bir davranıştı. Sonra çok üzüldü ama baban da çok kırılmıştı. Zaten ölüm haberi gelinceye kadar da hiç bir daha görüşmediler.'' Selim yutkundu. Şey dedi. Büyük babam öldürüldüğünde babam neredeydi? O sırada babanın 3. orduya tayini çıkmıştı. Erzurum'daydık. Orduda bütün izinler harp nedeniyle kaldırılmıştı. Baban yine de 5 günlük bir izin koparabildi. Ankara'ya gelebildik. O zaman kayınpederimin ölümünün tabii olmadığını, bir cinayete kurban gittiğini anladık. Yalnız. Selim merakla. Evet, yalnız ne? Diye sordu. Müzeyyen Hanım kızardı. İşin bu noktasını anlatmaktan utanıyormuş gibi önüne bakıp sustu. Cevap vermedi. Anne, söylesene ne olmuştu? Büyük babanın cesedini Ankara dışındaki bir bostanda bulmuşlardı ama üstünde gömleğiyle kravatından başka bir şey olmadığını söylediler. Anlıyor musun? Selim önüne baktı. Şimdi meseleyi daha iyi anlıyordu. Albay Hayri bu ufak teferruatı kendisine söylememiş, pas geçmişti. Annesinin elini tuttu, gözlerinin içine baktı. Bana doğruyu söyle anne, büyük babamın bazı sapık eğilimleri var mıydı? Müzeyyen Hanım kızgın gözlerle oğluna baktı, sinirlenmiş gibi. Bu ne biçim soru oğlum? O son derece normal, sağlıklı ve yaşıyla mütenasip cinsel yaşamı olan efendi bir zattı. Ama onu öldürenler, tıpkı senin de aklına geldiği gibi, çirkin ve iğrenç bir sahne yaratmak istemişlerdi. Tabii baban olanları öğrenince perişan oldu. Durumu ailesi için feci bir leke telakki etti. Peki büyük babamı kimlerin öldürdüğüne dair hiçbir ipucu bulamadınız mı? Hayır, bulamadık. Bulunduysa bile bize söylemediler. Baban utancından rezil olmuştu. Ankara'daki büyükler olayı çabucak örtbas ettiler. Kalp krizi diye ölüm raporu tanzim ettiler. Peki polis ne yaptı? Olayın üstüne gitmedi mi? Katili ya da katilleri aramadı mı? Oğlum, sen o günleri yaşamadın. Harp yıllarıydı. Kim kime dumduma. Ayrıca hadiseyi kapattıkları için baban polise teşekkür bile etti. Selim, aman Allah'ım diye homurdandı. Babasını anlayamıyordu. O tarihlerde babamın bu davranışını tasvip ettin mi anne? Kadıncağız çıkırdı. O sıralar ben de genç bir kadındım oğlum. Çok utanmıştım. Polis bile işi bir seks cinayeti diye değerlendirmişti. Sesim çıkmadı. Hep çok sarsılan babanı teselli etmeye çalıştım. Doğrusunu istersen olayın şekli ne olursa olsun hiçbir zaman polisin ifadesine inanmadım. Kayınpederim haysiyetli yaşamı süresince şerefini lekeleyecek en ufak bir davranışı olmamıştı. Onu iyi tanırdım. Baban çok etkilenmişti. İzinli olduğu o 5 gün zarfında resmi makamlar hariç kimseyle konuşmadı. Hatta benle bile. Onu teselli etmek için her yaklaşışımda susmamı ve bu konuyu açmamamı istedi. Bilirsin bizim evliliğimiz saygı ve sevgi üzerine kuruluydu. Kocama anlayış ve sevgi gösterdim. Konuyu hiç açmadım. Selim düşüncelere daldı. Büyük babasını hiç tanımadığı halde annesinin düşüncelerine katılıyordu. Yavaşça, "Sonra ne oldu anne?" diye sordu. 1950'de siyasi polis babanı tekrar sorguladı. Baban, Von Papen'in altınlarını ilk kez o zaman öğrendi. Bu yediği ikinci darbeydi. Babasının o altınları sakladığına inanmıyordu. Ama bir türlü emin de olamıyordu. Tam unutulmaya yüz tutan vaka yeniden canlanmıştı. Galiba o tarihteki İngiliz büyükelçisi bu altınları savaş tazminatı olarak talep etmişti. Ya da onun gibi bir şey işte. Şimdi tam olarak hatırlayamıyorum. Baban verdiği ifadede böyle bir şey olmadığını söyleyip kesinlikle inkar etti. Gerçekten de en ufak bir bilgisi yoktu. O anlattığım tokat olayından sonra baba oğul hiç konuşmamışlardı. Siyasi polis olayın üzerinde fazla durmadı ve mesele kapandı.